Ayrım 21, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 195. Altıncı kızım.
Bundan hoşlanmadığımı açıkça belirttim, dedi Kapa Barsavi. Neden beni ısrarcı davranmaya zorluyorsun?
Siyah saçlı genç adam tahta bir çerçeveye sabitlenmişti. Bacaklarına metal prangalar tutturulmuş olarak baş aşağı asılı duruyordu ve kolları son raddeye kadar gerilmişti. Kapa'nın ağır yumruğu mahkumun koltuk altının hemen aşağısına indi. Çıkan ses bir çekicin ete vurması gibiydi. Etrafa ter damlaları sıçradı ve mahkum bağlı olduğu yerde kıvranarak haykırdı.
''Niye bana bu şekilde hakaret ediyorsun Federico?''
Yaşlı adam parmak eklemlerinden ilk ikisini acımasızca öne çıkararak aynı noktaya bir yumruk daha attı.
''Niye bana inandırıcı bir yalan söyleyecek kadar bile nezaket göstermiyorsun?''
Kapa Barsavi elinin tersiyle Federico'nun boğazına vurdu. Mahkum tık nefes olurken burnuna kaçan kan, tükürük ve terin etkisiyle ıslak omurtular çıkardı. Yüzen mezarın kalbi kavisli duvarlara sahip şahşalı bir balo salonuna benziyor. İçerisi gümüş zincirlere asılı cam kürelerden gelen kehribar sarısı ve sıcak bir ışıkla aydınlanıyordu. Merdivenlerde üst galerilere, oradan da eski geminin ipek tenteli güvertesine çıkılabiliyordu. Karşı duvardaki yükseltilmiş küçük bir platformda Barsavi'nin genellikle ziyaretçilerini kabul ettiği geniş bir tahta sandalye duruyordu. O da ölçülü ve lüks bir tarzda özenle döşenmişse de bugün leş gibi korku, ter ve sidik kokuyordu. Federico'yu tutan çerçeve tavandan aşağı sarkıyordu. O şeylerin bütün bir yarım dairesi ihtiyaç halinde çekilip açılabiliyordu. Zira Barsavi'nin bu tür uygulamaları kimi zaman yöntemlerin standartlaştırılmasını ödüllendiren bir ölçekte yaptığı olurdu. Şu anda çerçevelerden altısı kanlı ve boştu. Yalnızca ikisinde hala birer mahkum bağlıydı. Locke ile Nazca içeri girerken Kapa o tarafa doğru döndü. Başını hafifçe sallayarak onları selamladı. Sonra da duvarın dibinde beklemelerini işaret etti. İhtiyar Barsavi halen iri yarı olsa da artık yaşını iyice belli ediyordu. Vücudu eskisine nazaran daha yuvarlak ve yumuşaktı. Üç örgülü gri sakalına üç titrek gıdı eşlik ediyordu. Gözlerinin altında siyah torbalar mevcuttu ve yanakları alkolün neden olduğu o sağlıksız kızarıklığı taşıyordu. Harcadığı çaba nedeniyle nefes nefese kaldığından ceketini çıkarıp atmıştı ve ipek atletinin içinde çalışıyordu. Anjais ve Pacero Barsavi, yani Nazca'nın ağabeyleri, yakınlarda bir yerde kollarını göğüslerinde kavuşturmuş olarak bekliyorlardı. Anjais babasının 30 yıl ve 2 sakal önceki minyatür bir versiyonuna benzerken, Pacero ise kız kardeşi gibi uzun boylu, ince yapılı ve kıvırcık saçlıydı. Her ikisi de gözlük takıyordu. Zira ihtiyar Madame Barsavi ne gibi bir göz kusuruyla dolmuşsa onu geride bıraktığı 3 çocuğuna da aktarmıştı. İçeride karşı duvara yaslanmış bir vaziyette bekleyen iki kadın daha vardı. Hiç de ince yapılı değillerdi. Çıplak, bronzlaşmış kolları boğum boğum kaslıydı ve üzerleri çaprazlama yara izleriyle kaplıydı. Yabani denebilecek kadar sıhhatli görünseler de genç kızlıklarını geride bırakalı çok olmuştu. Bu ikili tek yumurta ikizleri Cherin ve Raiza Beranja'dan, yani Camor şehrinin gelmiş geçmiş en büyük kontra equilalarından başkası değildi. Daima ekip olarak dövüşen kardeşler, oynak cümbüşte köpek balıklarına, ahtapotlara, ölüm fenerlerine ve demir denizin diğer yırtıcılarına karşı yüze yakın gösteriye çıkmışlardı. Beranjalar yaklaşık 5 yıldır Kapa Barsavi'nin yakın korumaları ve cellatlarıydılar. Yeleği andıran duman karası uzun ve gür saçları, hareket ettikçe hoş bir şekilde çınlayan köpek balığı dişleriyle süslenmiş, gümüş renkli filelerle toplanmıştı. Barsavi'nin hizmetinde öldürdükleri her bir adam veya kadın için o filelere bir diş ekledikleri söylenirdi. Bu sıra dışı grubun korkutuculukta diğerlerinden hiç de aşağı kalır yanı olmayan son üyesi Bilge Nazik'ti. Orta yaşlı, orta boylu ve yuvarlak kafalı bir adamdı. Kısa kesilmiş saçları Cartain ve Lachain gibi batı şehirlerinde yaşayan belli başlı Terin ailelerinin tereyağı sarısı rengindeydi. Gözleri daima üzüntüden yaşarmış gibi gözükse de yüz ifadesi hiç değişmezdi. Belki de Camor'daki en soğukkanlı kişiydi. Bir adamın tırnaklarını bir ayakkabı boyacısının yumuşak başlı kayıtsızlığıyla sökebilirdi. Kapa Barsavi son derece becerikli bir işkenceci olmasına rağmen kendi çabaları sonuçsuz kaldığında Bilge onu asla hüsrana uğratmazdı. Barsavi baş aşağı duran Federico'yu biraz daha hırpalarken hiçbir şey bilmiyor diye bağırdı henüz el sürülmemiş son mahkum avazı çıktığı kadar. Kapa, Ahmet Mahap lütfen hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Tanrılar aşkına hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Barsavi tahta zemini sert adımlarla yürüdü ve ikinci mahkumun soluk borusunu uzun uzun ve zalimce sıkarak adamı susturdu.
Soru sana mı yöneltildi? İşe karışmaya bu kadar hevesli misin? Ben diğer altı arkadaşını suya atarken sesin sedan çıkmıyordu. Niye bu seferki için feryat ediyorsun?
Lütfen diye hıçkırdı anam. Barsavi sadece konuşmasına yetecek kadar tutuşunu gevşetince derin bir nefes aldı. Lütfen, bunlara hiç gerek yok. Bize inanmak zorundasın Kapa Barsavi, lütfen. Bir şey bilseydik sana söylerdik. Hatırlamıyoruz hiçbir şey.
Kapa suratına attı, sert bir tokatla onu susturdu. Kısa bir süreliğine odadaki yegane sesler iki mahkumun korku dolu hıçkırıkları ve hırıltılı soluklarıydı. ''Size inanmak zorundayım öyle mi? Hiçbir şey yapmak zorunda değilim Julien. Önüme bir tabak bok koyup bana onun tütsülenmiş sığır eti olduğunu söylüyorsun. Bunca adam doğru düzgün bir masal bile uyduramıyorsunuz. Ciddi bir yalan söyleme girişimi de tepeme attırır ama öyle bir şeyi en azından anlayabilirim. Onun yerine kalkmış hatırlamadığınızdan yakınıyorsunuz. Siz, Tesso'dan sonra tam Şilinler'deki en güçlü 8 adam, onun gözdeleri, onun dostları, fedaileri, sadık bezonları. Bir de kalkmış bebekler gibi ağlaşarak dün gece nerede olduğunuzu hatırlamadığınızı anlatıyorsunuz. Şu tesadüfe bak ki aynı gece Tesso ölüveriyor.
Ama durum aynen bu Kapa Barsavi lütfen.
Bak bir kez daha soruyorum, dün gece içtiniz mi?
Hayır, hem de hiç.
Bir şey mi tüttürdünüz hep beraber?
Hayır, yok öyle bir şey. En azından birlikte değil.
Öyleyse nazar mı aldınız? Cerem'in sapık simyacılarından küçük bir armağan ya da bir tutam keyif verici toz.
Tesso öyle bir şeye asla izin.
Peki öyleyse.
Barsavi yumruğunu neredeyse ilgisizce Julien'in karın boşluğuna indirdi. Adam bir acı nidası atarken Kapa onun arkasını döndü ve yapmacık bir neşeyle kollarını kaldırdı.
Görevinizi bu şekilde suistimal etmenizin tüm dünyevi sebeplerini elediğimize göre o halde geriye bir tek büyücülük veya ilahi müdahale kalıyor. Ah beni affedin, tanrılar tarafından efsunlanmış falan değilsiniz ya, onları gözden kaçırmak biraz zordur da.
Julien bağlarını zorlayarak kıpkırmızı kesilmiş başını iki yana salladı. Lütfen, lütfen.
Demek tanrılar da değil, ben de öyle düşünmüştüm. Diyorum ki... diyorum ki sizin şu küçük oyununuz beni canımdan bezdiriyor, nazik bir zahmet.
Yuvarlak kafalı adam çenesini göğsüne dayadı ve sanki bir hediye almak üzereymişçesine avuçları yukarı bakacak şekilde ellerini ileri uzattı.
Yaratıcı bir şey istiyorum. Madem Federico konuşmuyor, biz de Julien'e dilinin çözülmesi için son bir fırsat verelim.
Barsavi daha konuşmasını bile bitirmeden Federico sonunun geldiğinin bilincindeki birinin tiz ve ağlamaklı feryadıyla haykırmaya başladı. Locke titrememek için dişlerini sıktığını fark etti. Kendisi hiçbir şeyin farkında değilken burada katliamla biten kaç görüşme gerçekleşmişti kim bilir. Tanrılar bazen çok acımasız olabiliyorlardı. Bilge nazik üstünde küçük cam parçalarından oluşan bir yığının ve ağzı büzgülü kalın bir bez çuvalın bulunduğu ufak bir masaya yaklaştı. Çuvalın içinde bol miktarda cam parçası attıktan sonra onu masaya vurmaya başladı. Kırılan, şıngırdayan camların sesi Federico'nun çılgınca bağırışları arasında duyulmasa bile Locke bunu kolayca hayalinde canlandırabiliyordu. Nazik kısa bir süre sonra sonuçtan hoşnut gözükerek yavaşça Federico'nun yanına gitti.
''Yapma, yapma, hayır, yapma, lütfen yapma, hayır, hayır.''
Nazik bir eliyle çaresiz durumdaki adamın başını sabitlerken diğeriyle de çuvalı hızla onun kafasına geçirdi, yüzünden aşağı indirdi ve boynunun etrafında büzerek sıkıca bağladı. Çuval Federico'nun yeniden tizleşen, sözsüz çığlıklarını boğdu. Nazik bunun ardından çuvalı yoğurmaya başladı. Hareketleri ilk başta kibar denebilecek kadar yumuşaktı. İşkencecinin uzun parmakları çuvalın tırtıklı içeriğini Federico'nun suratına bastırdı. Bezin yüzeyinde kırmızı lekeler belirmeye başladığında da çuvalın içeriğine bir kil parçasını işleyen bir heykeltıraş misali biçimlendirdi. Neyse ki o sırada Federico'nun gırtlağı işlevini yitirdi ve sonraki birkaç dakika boyunca adamdan birkaç boğuk inilti hariç hiç ses çıkmadı. Locke genç adamın çoktan aklını yitirmiş ve acıdan kaçarak deliliğin geçici sığınağına saklanmış olması için sessizce dua etti. Nazik beze yaptığı masajın şiddetini arttırdı. Artık Federico'nun gözlerinin, burnunun, ağzının ve çenesinin olması gereken yerlere tek tek baskı yapıyordu. Çuval giderek ıslanıp kızıla boyandı ve sonunda Federico'nun seyirmeleri büsbütün kesildi. Çuvalı bırakan naziğin elleri az önce domates ezmiş gibiydi. Kederli bir tebessümle döndü ve gözünü Julien'e dikerek hiçbir şey demeden ona doğru yürüdü. Attığı her adımda arkasında kırmızı damlalardan bir iz kalıyordu.
''Eğer ki'' dedi Kapa Barsavi, ''şu ana kadar seni bir konuda ikna edebildiysem o da nedenli kararlı olduğumdur. Hala konuşmayacak mısın?''
''Lütfen Kapa Barsavi'' diye fısıldadı Julien. ''Lütfen, buna hiç gerek yok. Sana söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bana başka bir şey sor, her ne istersen. Ama dün gece olup bitenler tamamen karanlıkta. Hatırlamıyorum.'' ''Lütfen tanrılar aşkına bana inan. Bilsem söylerdim, ne istersen söylerdim. Biz sadık pezonlarız, hem de en sadıkları.''
''Umarım yanılıyorsundur.'' Barsavi bir karara varmış gibi gözüküyordu.
Beranca kardeşlere el edip Julien'i gösterdi. Siyah saçlı kadınlar hızla ve sessizce çalışarak mahkumu tahta çerçeveye bağlayan düğümlerle prangaları açtılar. Fakat onu ayak bileklerinden boynuna kadar saran iplere dokunmadılar. Sonra da biri omuzlarından, diğeri ise ayaklarından kavrayarak tir tir titreyen adamı zahmetsizce kaldırdılar.
''Sadık mı? Haydi oradan, bizler koca adamlarız Julien. Dün gece olanları bana anlatmayı reddetmen hiç de sadıkça bir davranış değil. Beni yüzüstü bıraktın. Bu yüzden ben de sana aynı şekilde karşılık vereceğim.''
Büyük salonun sol ucunda bir adam boyundaki tahtadan yapılmış bir panel kaydırılarak açılmıştı ve topu topu bir metre aşağısında mezarın altındaki suların karanlık yüzeyi görülüyordu. Açıklığın etrafındaki zemin kanla kaplıydı.
''Ben de seni yüzüstü bırakacağım.''
Beranca kardeşler onu baş aşağı delikten atarlarken Julien son bir çığlık attı. Suya çarpıp battıktan sonra da tekrar yukarı çıkmadı. Mezarın altında her daim pis bir şey bulundurmak Kapa'da adetti. Yaratık kalyonun alt kısmını bir kevgir gibi çevreleyen tel destekli alatlardan yapılmış ağır filelerle orada tutulurdu.
''Nazik, gidebilirsin. Çocuklar sizi çağırdığımda burayı temizlemeleri için birilerini gönderebilirsiniz. Ama şimdilik gidip güvertede bekleyin. Raiza, Sherin, lütfen onlarla gidin.''
Kapa Barsavi yavaş hareketlerle yalın, rahat ve eski sandalyesine kadar yürüyüp oturdu. Hızla nefes alıp veriyor, bunu saklama gayreti daha da titremesine yol açıyordu. Sandalyenin yanındaki sehpaya büyük bir çorba kasesinin kapasitesine sahip pirinç bir şarap kupası koyulmuştu. Kapa gözlerini kapatarak ondan derin bir fırt çekti ve bir süre şarabın kokusunu solurmuş gibi gözüktü. Sonunda tekrar kendine geldi ve Locke ile Nazca'ya yaklaşmalarını işaret etti.
''Eh sevgili efendi Lamora, bu hafta bana ne kadar para getirdin?''
7. kısım. 36 solon ve 5 bakır haşmet mehap.
Anlaşılan durgun bir hafta geçirmişsin.
Evet, lütfen özürlerimi kabul et Kapa Barsavi. Bazen yağmur ikinci kat işleri yapan bizlerin canına okuyor.
Barsavi kupayı bıraktı ve sağ elini sol avucuna koyarak kızarmış parmak eklemlerini okşadı.
Bana daha fazla getirdiğin de oldu tabii, pek çok kez, daha iyi haftalarda.
Ah evet.
Getirmeyenler de var biliyor musun? Bana her hafta ama her hafta aynı tutarı getirmeye çalışanlar var. Ta ki sonunda sabrımı taşırana ve onlara hadlerini bildirmeme neden olana dek. O tür bir garristanın nesi vardır biliyor musun Locke?
Ah, çok sıkıcı bir hayatı mı?
Hah, evet, aynen öyle. O kadar istikrarlı insanlar ki her hafta aynı geliri elde ediyor ve bana hep aynı aracı veriyorlar. Sanki küçücük bir çocukmuşum da böyle bir şeyi fark etmeyecekmişim gibi. Tabii bir de senin gibi garristalar var. Bana dürüst bir yüzde getirdiğini biliyorum. Çünkü karşıma çıkıp geçen haftadan daha az kazandığın için özür dilemekten korkmuyorsun.
Ben ah umarım bakiye diğer tarafa kaydığında elimdekini paylaşmaktan çekindiğim düşünülmüyordur.
Hiç de bile.
Barsavi gülümseyip arkasına yaslandı. Jülye'nin gözden kaybolduğu deliğin oralardan meşhum şapırtılar ve boğuk patırtılar geliyordu.
Tam tersine sen hizmetimdeki en dürüst garristasın. Verrar mekanik düzenekleri gibisin. Payımı kendi elinle tam zamanında ve çağrılmayı beklemeden getiriyorsun. 4 sene boyunca her hafta, zincir öldüğünden beri hiç aksatmadan, bir kere bile başka bir şeyin o keseyle karşıma çıkmandan daha önemli olduğunu ima etmedin.
Kapa Barsavi parmağını uzatıp Locke'un sol elindeki küçük deri keseyi gösterdi ve Nazca'yı işaret etti. Genç kadının Barsavi organizasyonundaki resmi rolü pimpirikli yani muhasebeciydi. Şehirdeki herhangi bir çetenin toplam ödemelerini tek bir hata bile yapmadan haftası haftasına veya senesi senesine ezberden sayıp dökebilirdi. Locke genç kadının bu kayıtları babasının da kullanabilmesi için parşömenlere aktardığının farkındaydı. Ama kullarının bildiği kadarıyla Kapa'nın efsanevi hazinesindeki her bir sikke yalnızca onun soğuk ve baştan çıkarıcı gözlerinin arkasında listelenirdi. Locke deri keseyi Nazca'ya attı ve kadın onu havada kaptı.
Asla bir garristanın işini yapması için bir pezon yollamadın diye devam etti Kapa Barsavi.
Çok bonkörsün Haşmet Mehat ama bugün kapıdan içeri sadece garristalar alındığı için öyle yapmaktan başka çarem yoktu.
Anlamamazlıktan gelme, neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Nazca, canım, Locke ve benim artık yalnız kalmamız gerekiyor.
Nazca babasına derin, Locke'a ise çok daha hızlı ve sığ bir referans yaptı. Ardından gerisin geri döndü ve demir topuklarını tahta zeminde takırdatarak giriş salonunun kapısına yollandı.
''Emrimde bir sürü garrista var.'' dedi Barsavi. ''Kızı gittikten sonra pek çoğu senden daha bıçkın, pek çoğu daha popüler, daha cezbedici, pek çoğunun daha büyük ve kârlı bir çetesi var. Ama bu kadar saygılı, bu kadar dikkatli davranmak için canla başla uğraşan çok az adamım var.''
Locke hiçbir şey demedi.
''Tepemi attıran pek çok şey vardır genç adam ama saygının onlardan biri olmadığını bil. Gel için rahat olsun. Bir ilmek için boynunun ölçüsünü aldığım yok.
Kusura bakma Kapa. Sadece son zamanlarda hoşnutsuzluğunu ifade ederken çok...
Dolaylı bir yol mu kullanıyorum?
Zincir bana Terrin Koleji alimlerinin konuşma alışkanlıklarındaki başlıca unsurun bir ah bu bir tuzağı olduğunu anlamama yetecek kadar bilgi vermişti dedi Locke.
Ha evet. Biri sana eski alışkanlıklardan vazgeçmenin zor bir şey olduğunu söylerse bil ki yalan söylüyordur Locke. Çünkü böyle bir şey sadece zor değil, büsbütün imkansızdır.
Barsavi gevrek gevrek güldü ve sözlerini sürdürmeden önce şarabından bir yudum daha aldı.
Bunlar endişe verici zamanlar Locke. Şu canı çıkasıca gri kral nihayet bam telime basmaya başladı. Tesson'un kaybı özellikle... onun için planlarım vardı. Şimdi ise diğer planlarımı niyetlendiğimden daha öne çekmek zorundayım. Söyle bana Pezon, Anjis ve Paşero hakkında ne düşünüyorsun?
Samimi fikrimi mi soruyorsun Haşmet Mehap?
Gerçek ve samimi fikrini Pezon, sana emrediyorum.
Ah, onlara çok saygı duyuluyor, işlerinde çok iyiler. Hiç kimse arkalarından laf etmiyor.
Jean bir kavgada başlarının çaresine bakmayı bildiklerini söylüyor. Sansalar onlarla kağıt oynamaktan çekiniyorlar ki bu bile başlı başına bir beceri. Tüm bunları ne zaman istersem 2 düzine casusumdan da dinleyebilirim. Bunları zaten biliyorum. Asıl öğrenmek isteğim şey oğullarım hakkındaki şahsi görüşün.
Ah, Locke yutkundu ve Kapa Barsavi'nin gözünün içine baktı. Saygıyı hak ediyorlar, işlerinde iyiler ve kavgada rakipleriyle başa çıkabilirler. İşten kaytarmıyorlar ve kafaları yeterince çalışıyor. Ama Haşmet Mehap, kusura bakma ama Nazca'nın uyarılarına kulak verip ondan tavsiye alacakları yerde onunla alay ediyorlar. Kızındaki sabra ve kurnazlığa
akılları ermiyor mu?
Ne diyeceğimi önceden biliyordun değil mi?
Senin dikkatli ve saygılı bir garrist olduğunu söyledim Locke. Bunlar senin ayırt edici vasıfların olsa bile daha başka pek çok vasfı da işaret ediyorlar. İlk başlarda yaptığın olağanüstü hatalardan sonra kendi açgözlülüğünü sıkı sıkıya kontrol altında tutabilen dikkatli bir hırsız örneği olup çıktın. Başkalarındaki temkin noksanlığını derhal fark etmen işten bile değil. Oğullarım, tüm hayatlarını soyadları sebebiyle onlardan korkan bir şehirde geçirdiler. Aristokratik bir tarza başkalarından hürmet bekliyorlar. İhtiyatsız, hatta biraz arsızlar. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda iyi nasihatler alacaklarından emin olmak için bazı hazırlıklar yapmalıyım. Gri kralın hakkından geldikten sonra bile sonsuza dek yaşayamam.
Kapa Barsavi bunu keyifle söylerken kendinden o kadar emindi ki Locke'un ensesindeki tüyler diken diken oldu. Kapa iki aydır ayrılmadı, bir kalede oturuyor, en güçlü ve sadık çetelerinden birinin 8 üyesinin kanıyla leş gibi kokan bir havada şarap içiyordu. Locke geniş kapsamlı ve kurnaz entrikalar çeviren biriyle mi konuşuyordu? Yoksa Barsavi nihayet yangının ortasında kalıp çatlayan bir pencere camı gibi kafayı mı kırmıştı?
Senin dedi Kapa, Anjeis ile Pacero'ya ihtiyaç duyacakları nasihatleri verebileceğim bir mevkide olmanı çok isterim.
Ah Haşmet Mehap, bu çok gurur verici ama Anjeis ve Pacero ile iyi geçimsem de onların yakın dostu sayılmam. Arada bir kağıt oynadığımız olsa bile. Gel açık konuşalım, ben o kadar önemli bir garrista değilim.
Dediğim gibi gri kral şehrimin altını üstüne getirse bile senden daha bıçkın, daha yürekli, daha popüler adamlarım var. Bunu sana hakaret olsun diye söylemiyorum. Çünkü senin vasıflarını çoktan belirttim. Oğullarımın şiddetle ihtiyaç duydukları vasıflar da işte onlar. Bıçkınlık, yüreklilik veya cazibe değil. Soğuk ve ölçülü bir temkinlilik, sağduyu. Sen benim en sağduyulu garristamsın. Kendini en önemsiz görme sebebin en az yaygarayı çıkarman. Söyle bana, Nazca hakkında ne düşünüyorsun?
Nazca mı? Locke'un endişesi daha da arttı. O çok zeki Haşmet Mehap. 10 yıl önceki konuşmalarımızı kelimesi kelimesine tekrar edebiliyor. Özellikle de beni utandıracak bir şey varsa. Benim temkinli olduğumu mu düşünüyorsun? Ona kıyasla bir simyacının laboratuvarına düşmüş bir ayı kadar pervasızım.
Evet dedi Kapa, ben öldükten sonra yerime o geçmeli ama öyle bir şey olmayacak. Bunun kadın olmasıyla bir ilgisi yok, anlıyorsun ya. Ağabeyleri küçük kız kardeşlerinden emir almaya asla katlanamazlar ve çocuklarımın onlara bırakmayı planladığı miras için birbirlerini öldürmemelerini yeğlerim. Bu yüzden kızımın lehine oğullarımı bir kenara itemem. Gel gör ki zamanı gelince başlarından savamayacakları birinden nasihat almalarını sağlayabilirim. Sağlamalıyım da. Sen ve Nazca eski dostsunuz değil mi? Uzun yıllar önce ilk tanıştığınız anı hatırlıyorum. O günlerde kucağıma oturup adamlarıma emir verirmiş gibi yapardı. Aradan geçen bunca sene boyunca hep onun yanına uğrayıp ona güzel sözler söyledin mi? Hep onun iyi bir pezon oldun mu?
Ah umarım olmuşumdur Haşmet Mehap.
Olduğunu biliyorum.
Barsavi şarap kupasından büyük bir yudum aldı. Sonra da yuvarlak ve kırışık yüzünde bonkör bir gülümsemeyle onu sertçe yerine koydu.
İşte bu yüzden ben de sana kızıma kur yapman için izin veriyorum.
Artık titremeye başlayalım olur mu dedi Locke'un dizleri, fakat beyni bu teklife öylece dona kalıp hiçbir şey yapmamaya yönelik başka bir teklifle karşılık verdi. Tıpkı suda yüzerken siyah renkli uzun bir yüzgecin dosdoğru üstüne geldiğini gören bir adam gibi.
Ah dedi en sonunda, ben böyle bir şey beklemiyordum.
Tabii ki beklemiyordun dedi Barsavi, fakat bu konudaki amaçlarımız birbirine paralel. Nazca ile birbirinize karşılıklı hisler beslediğinizin farkındayım. İkinizin arasındaki bir evlilik seni Barsavi ailesinin bir parçası yapar. Anjeis ve Pacero'nun sorumluluğu haline gelirsin ve onlar da senin. Görmüyor musun? Eniştelerini duymazdan gelmeleri, aynı şeyi en güçlü garristalarına bile yapmalarından çok daha zor olur.
Barsavi sol yumruğunu sağ avucuna dayayıp bir kez daha gülümsedi. Sanki semavi tahtında oturan ve bir kuluna lütufta bulunan kızarık suratlı bir tanrı gibi görünüyordu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 205.